sorularlarisale.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Profesör Doktor Alaaddin Başar.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza 13. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zaman hoş geldiniz.
Teşekkürler. Sağ olun.
13. sözde geçen işte Kur'an-ı Kerim'in ilim ve hikmet ve marifet-i ilahiye cihetiyle servet ve gınası ve felsefenin ilim ve ibret ve marifet-i sani cihetindeki fakr ve iflasını gör, ibret al. Burada Kur'an-ı Kerim'in hikmet ve marifet noktasında servet ve gınası anlaşılabiliyor. Fakat ilim cihetiyle felsefenin fakr ve iflası nasıl anlaşılması gerekir? Bugünkü bilim ve fen felsefenin nesnesi değil midir?
Ya Üstad, burada bugün gibi bilim ve fenin efendim, iflas ettiğini, bir şeye yaramadığını, neticesi kaldığını söylemiyor burada. Yani bugünkü bilim adamlarının kainata, olaylara bakışını iflas olarak niteliyor. Yani ilimlerin değil de kainata bakışlarını, insana bakışlarını, hayata bakışlarını, değil mi? Ölüme bakışlarını burayı usta tenkit ediyor. İflas da diyor ustadın. Malum 12. sözde bu gençler açıklanıyor. Daha önce program yapmıştık onu. Üstadımız bir Kur'an misali veriyor malum 12. sözde. İşte her bir ayeti manasına uygun düşecek bir cevherle, değil mi, yazdırıyor bir padişah. Manayla uygun şekilde. İşte bir kısmını mercanla, bir kısmını işte akikle ilahir. Sonra diyor o Kur'an-ı Kerim bir Müslüman alemi, bir de ecnebi filozofa veriyor, bir de kitap yazın bunun hakkında diyor. Değil mi?
Evet.
Yani sanki o söz bunun bu sorunun cevabıdır yani. Şimdi o ecnebi filozof ne yapıyor? Onun Kur'an olduğunu bilmeden sadece nakışlarla ilgileniyor. Yazıldığı madenlerle ilgileniyor, onların rezervleriyle ilgileniyor, değerleriyle ilgileniyor, belki kimyevi yapısıyla ilgileniyor. Ama onun ayet olduğunu bilmeden, yani hiç Kur'an'ın manasına girmeden sadece efendim söyleyeyim, nakışlarının hasiyetleri hakkında uzunca bir kitap yazıyor. Bu iflastır yani. Anlayabiliyor muyum?
Evet.
Yani nakış hakkında çok şey anlatmış, çok güzel ama anlattıkları. Fakat Kur'an-ı Kerim manasına hiç girmediği noktasında iflastır yani. Yani ustadın buradaki iflastan kastı o yani. Yoksa bugünkü fenli ilimler yoktur veya değersizdir diye bir mana çıkmaz oradan. Nitekim bir misal verecek olursak mesela hani Üstad diyor ya, nimete inama geçsen menüyü vurursun diyor. Değil mi?
Evet.
Mesela. Şimdi bir fen bilimcisi, diyelim bir botanikçi bir meyveye bakıyor. Ha şimdi bu meyve Allah'ın ihsanıdır, inamıdır. Ben de onun misafiriyim. Değil mi? Bu kainat onun sarayı. Bizi burada rızıklandırıyor, besliyor, imtihan ediyor. Buradan başka bir aleme götürecek. İşte bu manaları hiç düşünmeden sadece o meyvenin hasiyetlerinden bahsediyor. İşte vitamin şöyle, kalori değeri budur. İşte şu kadar cinsi vardır, şu ülkelerde memleketlerde yetişir falan diye. O meyve hakkında bir hayli bilgi verse de, meyve hakkında ama onun inamı yani ikram edilmesi hakkında hiç bir şey söylemese, onun Allah'ın mühim isminin mühim nimet verici demek, bir tecellisi olduğundan hiç bahsetmese, işte o elma hakkındaki bütün izahları iflastır. Fakrı iflastır. Bu mana.
Evet.
Yoksa izahlar botanik ilmi yönünden hiçtir, değersizdir demek istemiyoruz zaten.
30. sözde bir ifade var ya, binler ilmi ulumu bilseler de cehli mürekkep ve bir eçerli.
İşte o mana işte.
Evet.
Buradaki iflas o.
İşte bu sırdandır ki Kur'an-ı Hakim nihayetsiz, parlak, yüksek hakikatlere cami olduğundan şiirin hayalatından müstağnidir. Şiirin hayalatı nasıl bir şey ki Kur'an'ın hakikatları bundan müstağni oluyor? Ayrıca hakikatları en güzel şekilde şiir üslubuyla kesinlikle ifade edemez miyiz? Yani şiir devamlı olarak suistimal mi edilmiş?
Yok, şiir suistimal edilmemiş de şiirde malum hisse daha çok hitap vardır yani. Hani ustadımız üslubu üçe ayırıyor Muhakemat adlı eserinde. Birisi üslub-ı mücerret. Üslub-ı mücerret, diyelim bir fizik kitabı üslub-ı mücerretle yazılır. Değil mi? Matematik kitabı üslub-ı mücerretle yazılır. Orada tasvirlere falan gerek olmaz değil mi? Ya bir dilekçe yazıyorsunuz, dilekçe mücerred-i sıfır yazılır. Orada geniş izahlara, tasvirlere gerek kalmaz. Bir de üslubu âli var. Üslubu âli ilahiyat konusunda diyor, daha çok kullanılması lazım diyor. Yani iman hakikat ile ilgili ilahir. Bu tarz hakikatlerden bahseden ilimlerde üslubu âli diyor kullanmak lazım. İşte Kur'an-ı Kerim üslubu âli üzere. Bir de üslubu müzeyyen var diyor. Üslubu müzeyyen de tezyinden geliyor. Müzeyyen, bezetilmiş demek. Bu daha çok tasvirlerde kullanılıyor. Mesela onun için de edebiyatta ve iknaiyatta diyor, kullanırsın diyor. Müzeyyen, güzel ifadeleri kullanmanın karşıya bir şeyi vardır. Hani beyanda sihir vardır buyurmuş ya. O müzeyyen üslubun karşı üzerinde bir müessiriyeti, tesiri vardır. O noktadan edebiyatta ve iknaiyatta diyor, üslubu müzeyyen kullan diyor. Elinden bırakma, elden gelirse diyor. Ama şimdi Kur'an-ı Kerim hakikatleri süslemeye, bezetilmeye muhtaç değil. Değil mi? Mesela kul huvallahu ahad, Allah birdir. Allah semet, Allah doğmaktan doğmaksa münezzehtir. Şimdi hakikat olduğu gibi veriyor. Değil mi? Şimdi bunun bezetme ihtiyacı yok zaten. Yani. Sonra teşviklerle ilgili ayetlerde Cenab-ı Hak şu ameli yaparsanız size şu mükafatı veririm diyor. Burada da muhataba müzeyyen bir üslup kullanmak gerekmez Cenab-ı Hak için. Tehditlerde yine öyle. Onun için Cenab-ı Hak doğrudan doğruya hakikatleri ama öyle bir üslupla veriyor ki hem akıl hem kalp tatmin oluyor. Yani üslup müzeyyenin neticesi de hasıl oluyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani kalbi tatmin etmesi cihetiyle. Üslup âli zaten kendisi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki üslup bu şekilde. Yani ihtiyaç yok şiir gibi bezetmeye, süslemeye. Yani ihtiyaç yok noktasında. Yoksa şiire muhalefet yok burada. Yani biz ona şiir öğretmedik diyor Cenab-ı Hak. Yani Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'in şiir üslubuyla getirmedi. Yani o mana burada var. Yoksa şiire karşı olunmaz. Çünkü şiirin de belli bir yeri vardır. Bilhassa böyle hislerin galeyana gelmesi gereken yerlerde ve ulvi hislerin uyandırılması gereken yerlerde müzeyyen üslup kullanmak faydalı olabiliyor. Müzeyyen üslup deyince de daha çok şiir akla gelir. Yani bu nitekim Peygamberimiz zamanında da bu şiire çok ehemmiyet vermiş malum o zaman. Peygamberimiz de şiire ehemmiyet vermiş kendisi yani. İşte bir şair vardı Hasan bin Sabit. Ha. İşte o zat daha önce de şairmiş İslam'dan önce de. Mesela ona özel bir ehemmiyet vermiş Peygamberimiz. Ona bir özel kürsü ayırmış. Ve orada çıkar şey yaparmış. Sahabeleri heyecanlandırıcı, gazaya teşvik edici şiirler okurmuş mesela. Ve onun şiirleri düşmana ok gibi tesir eder buyurmuş Peygamberimiz. Yani demek şiirin yeri var ama Kur'an-ı Kerim böyle bir üsluba şey yok yani. Tabiri caizse ihtiyacı yok yani. O ulvi hakikatlar, kendisi ulvi zaten. Bezletilmeye ihtiyacı yok bunların. O mana. Yoksa İslam alimleri de şiirle meşgul olmuşlar. Ama şu da bir gerçek ki ulemanın çoğunda şiire iyi bakılmamış yani. Tabiri de çocuk işi gibi yani. Biraz şey görmüş yani. Üslubu âli yerine müzeyyen kullanmak, şiir yazmayı biraz daha böyle hafif görmüşler İslam alimleri. O da bir gerçek yani. İşte bunun da güzel bir misali var. Hazreti Mevlana malum Mesnevi şiir olarak yazmış. Harika bir eserdir ve Avrupa dahil çok yerde ses getiren bir eserdir. Ama şiir olarak yazmış onu. İşte niye bu şiirle yazmış diye bunu kendisi izah ediyor. Onun bir de şey kitabı var. Fî Mâfîh diye bir kitap var. Kendi yazmamış da sohbetlerinden derlenmiş. İsmi o Fî Mâfîh. Orada bunu kendi bir sohbeti izah ediyor. Niye ben şiir yazdım? Diyor ki adam diyor evine misafir gelir diyor. İşte misafir işkembe ister diyor. İşkembe çorabası şey var, iştahası var. Ev sahibi diyor, işkembeye temizlemeye başlar diyor. İşkembe hazırlar ve ona şey yapar. Takdim eder misafirine. Bana da diyor şiir söylemek gerek. Yani benim muhatabım bundan hoşlanıyor demek istiyor yani. Ben muhatabıma üslubu adi değil de böyle hikayelerle, temsillerle, şiir tarzında hakikatle vereceğim ki muhataplarım bunu hazmetsinler, hoşlansınlar. Ben muhataba göre, muhatap için şiir yazdım diyor. Hatta başka bir ifadesi daha var. Buyuruyor ki biz diyor ibadet ehli arıyoruz ki ona ibadet nedir öğretelim diyor. Ama onu bulamıyoruz, söz ehli buluyoruz, onun için sözle uyaranıyoruz diyor. Yani o muhataba göre, muhataba göre şiirin yeri var yani. İşte Mevlana bunu en güzel şekilde yapmış, yazmış, başarmış. Yani çok da hidayetine vesile olmuş. Yani şiire karşı olunmaz ama o şiire karşı olmaz. Başka Kur'an'ın hakikaten şiir tarzını izaha muhtaç değildir başka. Esas mesele budur yani.
Evet. Yine 13. sözden, evet Kur'an'ın huzur beyanın manzum olmadığının diğer bir sebebi de budur ki ayetlerinin her bir nezmi vezin kaydı altına girmeyip ta ekser ayetlere bir nevi merkez olsun ve kardeşi olsun ve mabeynlerinde mevcut münasebet-i maneviye rabıta olmak için o daire-i muhita içindeki ayetlere birer hakkı münasebet teşkil etmesidir. Birinci olarak bu ifadede esasında Kur'an'ın manzum olması icap ederken niçin manzum olmadığının hikmetleri mi anlatılıyor? İkinci olarak ayrıca ayetlerin vezin kaydının altına girmemesi, semadaki her bir yıldızın kayıt altına girmeyip çoğu yıldıza da bir nevi merkez olmasına benzetiliyor. Bu hususu açabilir misiniz?
Manzum olması lazım meselesi şöyle yani, lazım demeyelim de yani o dönemde şiire çok rağbet var. Herkes şiirle çok uğraşıyor. Evet. Yani yazma çok az, nesir çok az. Onun için o asrın üstadı çarşısında en mergub meta, belagat ve daha çok şiir. Onun için Kur'an'da şiir tarzında geleceğini belki beklemiş olabilirler. Ama öyle değil de o asrın mergub meta nazım olmasına rağmen, şiir olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim şiir tarzına gelmemiştir. Yani o mana ifade ediyor burada yani. Ama öyle bir üslupla gelmiştir ki işte Üslub-ı Ali az önce arz ettiğim gibi. Ondaki belagatı işte hiçbir belik taklit edememiştir. Kur'an-ı Kerim bizzat tabiri caizse meydan okumuştur. Ya bir surenin mislini getiriniz ya da helak olacaksınız manasında. Üstadın güzel bir ifadesi var. Muharebe bir suyuf bir huruf mümkün değildi diyor. Muharebe bir suyufa mecbur oldular diyor. Muharebe bir huruf yani harflerle muharebe. Yani belagat noktasında Kur'an nazının benzerini getirmek mümkün değildi. Muharebe bir suyufa, seyf kılıç demek, kılıçlarla muharebe mecbur kaldırır diyor. Çünkü ondaki belagat o aslındaki bütün belirleri susturmuş ama kendi şiir değil. Şiir olmamakla beraber. Yani şiir olmamasının bir hikmetini dostat, yıldızların mısra mısra dizilmemesine benzetiyor. Değil mi? Öyle teşbih yani. Yıldızlar mısra mısra değil ama hangi yıldıza baksan sanki bütün yıldızların merkezi o gibi görünür. Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetine baksan bütün ayetler sanki ona bakıyor. Bütün ayetlerle ilgisi var diyor yani. Vezin kaydına girmemiş. Vezin kaydına, kafiye kaydına girmemiş. Girmeyince her bir şeyle ayetle ayrı ayetin bütün ayetlerle ilgisi var. Onu da yıldızların semadaki dağınık dizilişine benzetiyor. Evet.
Mevcudat nispeti arasında da diyor bir nispeti hafiye var.
Gizli nispeti.
Yani insanın bedeninde de mesela bir çekirdeğin etrafında hava suyun toplanması gibi adeta sanki her bir ayet bir çekirdek bir kalp gibi.
Gibi yani etrafında diğer ayetler toplanmış manasında.
Evet. Esasında müteşekkil. Yine 13. sözdeki bir ifadede güya serbest her bir ayetin ekser ayetlere bakar birer gözü, mütevezzih birer yüzü var. Kur'an içinde binler Kur'an bulunur ki her bir meşrep sahibine birisini verir. Bu konuyu izah edebilir misiniz?
Tabi bu konu çok geniş bir konu da bir de çünkü vezin bir de okuyorum soruyu.
Güya serbest her bir ayetin.
Serbestten maksat yani vezin kaydına girmemiş, şiir tarzına yazılmamış. Evet. Oradaki serbest o demek. Vezin kaydına girmeyen
her bir ayetin
her bir ayet
ekser ayetlere bakar birer gözü.
Bütün ayetlere işte az önceki soruda geçti yıldızlar gibi.
Evet.
Her bir ayetin bütün ayetlere bakan birer veçesi vardır.
Mütevezzih birer gözü.
Ha, tabi bunun izahı çok şumullü bir tabi soru. Bir ceheti bizi aşar. şu cihete açar. Çünkü bu ilmi belagat var. Belagat ilminin imamları var. Onlar ancak bunu tümüyle ortaya koyabilirler. Ama biz de hemen bakar bakmaz görülebilen birçok cihetleri de vardır bunun. Onu nazar verebiliriz yani. Nasıl bir insana hemen bakar bakmaz vücudunda bir nizam insan görünür ama değil mi? Ondaki incelikler, hücrelere kadar inmeye kalktık mı bizi aşabilir. Bu manada o dahi imamların net olarak gördükleri, anlattıkları, ispat ettikleri hakikatleri biz de mücmelen de olsa, sati de olsa görebiliriz yani Kur'an-ı Kerim'e bakınca. Birkaç misal verebiliriz. Mesela Elhamdülillah Rabbil Alemin diyoruz değil mi Fatiha suresinde? Elhamdülillah sıtlığını izah ederken en kısa manası şudur diyor. Ne kadar metü sena varsa, kimden gelse, kime karşı da olsa ilahir Allah'a mahsustur. Kısaca bütün metü sena de Allah'a mahsustur değil mi? Burada bir tevhid vardır. Allah'ın birliği. Ondan başkasına başkası metü sena edilmez. Onun namını edilir başka değil mi? Evet. Bu tevhiddir işte bu. Tevhid. Şimdi bu mana hemen Rabbül Alemin'de var. Bütün alemler Cenab-ı Hak terbiye etmiş. Bu da tevhid. Değil mi? Azire gidiyoruz. İyyâke nâbudu. Burada tevhid var. Ancak sen ibadet ederiz. Geçiyoruz onu. İyyâke nâstaîn. Orada tevhid var. Değil mi? Ancak senden yardım dileriz. Başka ayetlere geçiyoruz. Cenab-ı Hak Rabbü semâvâti vel arzı ve semâyı terbiye etmiştir. Bu da tevhid yani. Değil mi? Bir başka ayete geçiyoruz. Sen dilediğini hidayet veremezsin. Ancak Allah dilediğini hidayet verir. Burada efendim söyleyeyim, Hadi isminde tevhid yani. Hidayeti ancak Allah verir. Değil mi? Hadi isminde şirki reddediyor. Şimdi bu madde baktık mı, Kur'an-ı Kerim'in tevhidle ilgili ne kadar ayeti varsa hep birbiriyle irtibatlıdır yani. Hep irtibatlı değil mi? Şifayı ancak Allah verir. İlahir, hayat yuhyi ancak odur, ümit ancak odur değil mi? Evet. Hayat ancak verir, ölüm ancak verir. Yani bu manada arada bir tevhid noktası, bir bağ var değil mi? Evet. Sonra mesela Rabbül Alemin'in bize bakan ciheti var. Şimdi Rabbül Alemin de bize dahi değil miyiz alemler içerisinde? Diyor ki Allah bize terbiye ediyor. Değil mi? Bize terbiye ediyor. Yani. Neyle terbiye ediyor? Bir kainatla bedenimizi terbiye ediyor. Kur'an'la ruhumuzu terbiye ediyor. Değil mi? Kalbimizi, ruhumuzu, aklımızı, hissiyatımızı terbiye ediyor. O halde Kur'an-ı Kerim'in insan terbiyesiyle ilgili ne kadar ayeti varsa. Değil mi? İşte namazı emirden tut, işte edepsizliği, fuhşiyatı reddeden ayetlere kadar ne kadar ayet varsa hepsi insan terbiyesi ilgilidir. Hepsinin Rabbül Alemin'le irtibatı vardır. Değil mi? Evet. Yani bu manada. Veya mesela adaletle ilgili ayetler var. Adaletle ilgili ayetler. Şimdi adalet deyince Üstad ikiye ayırıyor. İhkak-ı hak, her hak sahibinin hakkını vermek ve zalimleri cezalandırmak. İhkak-ı hak, Cenab-ı Hak her şeye layıkını veriyor. Bununla ilgili kainattaki terbiyelerle ilgili ne kadar ayet varsa hepsinin adaletle irtibatı vardır. Değil mi? Evet. Cennete teşvik, cehennemle tehdit ayetlerin de terbiyeyle ve adaletle ilgisi vardır. Çünkü bunlar insan hakkı ibadet etmektir çünkü. İnsanı hakiki vazifesine yönlendiren ayetlerdir bunlar. Dolayısıyla namaz emreden bir ayetle adalet ayetinin irtibatı vardır. Değil mi? Evet. İhkak hak, insan hakkı ibadet etmektir. Bu ayetler insana hakkını yerine getirmesini ne yapıyor? Emrediyor. Görevini yapmasını emrediyor. Bu manada baktık mı Kur'an-ı Kerim bütün ayetleri irtibatlı birbiriyle. Hani Üstad diyor ya, daha özetleyecek olursak, yani daha öz bir noktadan bakacak olursak, Kur'an-ı Kerim diyor dört ana maksadı vardır diyor. Tevhid, değil, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet. Şimdi bu dördünün irtibatı vardır birbiriyle. Yani insan, bu dördü de insan terbiyesinde dört tane umdedir. Bir, insan Allah'a inanacak, onu bir olarak bilecek. Değil mi? Sonra ibadet, ona karşı vazifeleri yerine getirecek. Değil mi? Sonra haşir, kendi ahirete hazırlayacak, haramlardan sakınacak, amel-i salihini artırmaya çalışacak. Bir de işte tevhid, nübüvvet. Peygamberimizin talimatları, öğrettiği bilgiler, tavsiyeler ışığında bir ömür geçirecek. Böyle baktık mı insanla ilgili, insan terbiyesiyle ilgili bütün ayetler birbiriyle irtibatlı olmuş oluyor. tevhidle ilgili olsa, haçla ilgili olsa, ibadetle de, nübüvvetle ilgili olsa tümünü yapıyor. Kur'an'ın maksatları olma noktasında irtibatlı birbiriyle. Bir de Kur'an'ın hedefine insan başta ve cinler. İnsan terbiyesi. Bu noktadan da baktık mı bütün ayetlerin insana müteveccih bir yüzü vardır. Bu noktadan da her ayeti diğerle bağlayan bir gizli bağ vardır. Bazısını bunu net görür, bazısında yani sarhaten, bazısında iman, bazısında işareten. Ama illa irtibat vardır yani. Az önce dediğiniz gibi işte insan vücudu bir bütün değil mi? Bütün organların irtibatı var birbiriyle ama ben bunu kemalle bilemem. Değil mi? Bütün incelikleriyle. Ama şunu bilirim ki bütün organların birbiriyle irtibatı vardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle baktık mı bütün ayetler irtibatlı birbiriyle. Ama bunun inceliklerine nüfuz etmek için işte insan vücudu için nasıl bir anatomi bilginin ihtiyaç varsa burada da bir belagat alimine değil mi? Müfessirlere ihtiyaç var. Onlar daha incelikleriyle bu işi ortaya koyabilirler. Ama biz yani nereden baksak bunu az çok görebiliyoruz biz de yani.
Cümlenin devamında her bir meşrep sahibine verir diye her bir meşrep sahibine Kur'an'ın her bir ayrı ayrı bir Kur'an gibi.
Ya Kur'an'ın genişliği var. Vüs'ati yani. Her bir meşrep sahibine bunu bazı böyle gençlerle sohbet ederken biraz daha sade şey yapalım, akılları rahat şey yapsın diye, nüfuzu yerleşsin diye diyoruz ki mesela şimdi aynı güneş, aynı su, aynı hava, aynı toprak. Dört ana unsur ele alalım. Değil mi? Bunlar efendim söyleyeyim elma ağacına da müteveccihler, armut ağacına da müteveccihler, kiraz ağacına da müteveccih değil mi? Evet. Toprak hepsini besliyor, güneş hepsini ışık veriyor. Su hepsinin içinde cereyan ediyor. Ama meşrebine göre bir elmayı, bir armut veriyor, bir kiraz veriyor. Öyle mi? Evet. Kainatta bu var yani. Nasıl kainat, aynı kainattan farklı canlılar farklı istifade ediyorlarsa değil mi? Bu hayvanlar alemi için de bu konu söz konusu. Ağaçlar da biraz rahat görünüyor. Kur'an da bu manada yani. Aynı Kur'an güneşinden yani her evliye ayrı istifade edebiliyor. Her asfi ayrı istifade edebiliyor yani. Bu da neye bağlı? İşte aynanın renklerine göre mesela aynı ışık vuruyor ama şey aynaya. Aynanın bile kendi rengi neyse ona göre orada şekilleniyor değil mi renk? Bu manada işte aynı Kur'an'dan hepsi ders almakla beraber kendilerinin hangi esmi, Allah'ın hangi ismi daha galip ise aleme o gözden bakıyorlar daha çok. Mesela üstadımız diyelim Rahim ve Hakim ismine mazhar değil mi mesela? Bütün isimlere mazhar her insan ama bu isimler de hakim, bu isimler üstada da hakim. İşte ehl-i aşkı üstadı Vedud ismi hakim. Ehl-i aşkı hakim ismi de var, Rahim ismi de var değil mi? Bütün esma var. Evet. Ama o isim hakim. Şimdi hangi isim hakimse o isim nazarıyla bakıyor Kur'an-ı Kerim'e ve ondan ona göre feyiz arıyor. Ve buradan farklı meşrepler çıkıyor yani. Tabi bu evliyanın halet rüyelerini anlatmamız burada mümkün değil de fakat fıkıhtan bir misal verebiliriz. Yani aynı ayetten ayrı iki alim, mesela bir fıkıh alim bir de akaid alimi aynı ayetten farklı manalar alabiliyorlar yani. Kendi aynalarına göre. Bunu bazen örnek veriyoruz. Mesela la yükellifullahu nefsen illa müsaha değil mi? Cenab-ı Hak hiçbir nefse vüslatinin gücünü taşıyamayacağı, onu aşan bir yük yüklemez. Şimdi bu ayeti kerimeyi mesela akaid alimleri alıyorlar, akaid alimleri. Diyorlar ki akıl da bir nefistir diyorlar. Üstadın kullanıcı bunu değil mi? Küryarda bir nefisi, dünyada bir nefistir hani. Burada her insan demiyor ayet-i kerime, her nefse diyor. Onun için buradan hareketle akıl da bir nefistir diyorlar. O halde Cenab-ı Hak ona da bir saatinden fazla yük yüklemez diyorlar. O halde bir akıl tek başına neleri bilebilirse Allah onu ondan sorumlu tutacak. Dağ başında, orman içerisinde dünyaya gelmiş, ne peygamber tanımış, ne Müslüman görmüş bir adam. Akıllıyla bilemez ki namaz vardır, oruç vardır. Bilebilir mi? Bilemez. Bundan da sorumlu değil. Hacı bilir mi? Bilemez hacı. Bundan sorumlu değildir. Aklı neye güç getirir? Beni bir yapan var. İşte ondan sorumlu diyorlar. Yani akaid alimleri o ayete böyle bakıyorlar. Değil mi? Evet. Diyelim bir fıkıh alimi de diyor ki bir insan su bulamadı mı teyemmül abdest alır diyorlar. Değil mi? Niye? Çünkü Cenab-ı Hak hiçbir nefse bir saatinden fazla yüklemez. Su olmayan yerde su yok, neyle abdest alacaksın? Namazı kılacaksın. Olduğu tekbir malayı tak yani. Altın kalkınacak bir yük. Hem namaz emredilmiş hem de su yok. Orada ne oluyor? Diyorlar teyemmül abdest alabilirsin. Yahut bir organı kesikse, ameliyat olmuşsa, yoksa o organı yıkamaktan sorumlu değil diyorlar mesela. Demek aynı ayete fıkıh alim böyle bakıyor, akaid alim böyle bakıyor. Nasıl böyleyse, işte evliyanın da kendilerini tecrübe eden esmaya göre, kendilerinde hakim olan esmaya göre veya isim, bir veya birkaç isim değişik olabiliyor. O isimlere göre Kur'an'ına bakışları, onların feyiz alışları farklı oluyor. Evet. Bunlar evliya olmayı fırsat değil ya, melek olmayı bilemez. Yani şimdi onların hallerini kendileri bilir. Biz ancak bu kadar yıldızlara uzaktan bakar gibi o zatlara uzaktan bu kadar bakabiliyoruz.
İfade ettiğiniz böyle mana 25. sözde, 12. sözde şöyle bir ifadelere geçiyor ya, hem bütün evliya ve muhakkikinin muhtelif mesleklerine, hem müdafaa ve muhakkikinin muhtelif
mesleklerine,
her bir mesleğin de meşrebinde, mesakına da, mezata da muvafık birer ders veriyor.
Evet, birer risale ibraz edin diyor. He. Kur'an-ı Kerim hepsine bir risale ibraz ediyor. Evet. Yani o Kur'an zenginliği. Evet. Kur'an zenginliği. Evet.
13. sözden bir metin. Sure-i İhlas içinde 36 Sure-i İhlas miktarınca her biri zil ecniha olan 6 cümlenin terkibatından müteşekkil bir hazine-i ilmi tevhid bulunur ve tazamın ediyor. Sure-i İhlas'ın içerisinde 36 adet İhlas suresi nasıl bulunuyor? Ayrıca zil ecniha olan 6 cümlenin terkibatından müteşekkil ilmi tevhid bulunması nasıl oluyor?
Şimdi ecniha kanatlar demek yani. Ecniha. Şimdi Kur'an-ı Kerim İhlas suresinde 6 ayet var. Değil mi?
Evet.
Her birisi diğerine kanat açmış yani. Diğerleri irtibatlı manasını. Zil ecniha burada. Her birisi diğerleri irtibatlı yani. Münasebet halinde. Ona manası ona da bakıyor. Ona da bakıyor. O kastediliyor. Şimdi böyle olunca 36 ayet. 36 tabiri bir de bakalım.
Sure-i İhlas içinde 36 Sure-i İhlas miktarınca.
Şimdi ustadımız gerek 25. sözde gerek lemaatta aynı konu işliyor. Değil mi?
Evet.
Orada Sure-i İhlas'a 30 İhlas var diyor. Evet. Değil mi? İkisine 30 İhlas diyor. Burada 36 diyor. Ben onu şöyle anlıyorum. 30 İhlas'ı anlatalım çünkü o daha net anlaşılıyor. Sonra buradaki 36'ya geçeriz. Şimdi 6 tane ayet var değil mi? Kul vallahu ehad.
Altı cümle.
Evet. Altı cümle. Bir diyelim ona.
Evet.
Allah-u Sünnet ona 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye bunu sıralayalım.
Evet.
Değil mi? Şimdi alta yazdık bunları, alttan rakamı. Şimdi bu her ayetin de diğerlerinin irtibatı var.
Evet,
değil mi? Şimdi bir ayetin diğer 5 ayet irtibatı var. Bu her birinin karşısında 5 ayet yazalım. Yani her rakamın karşısında 5 rakam yazalım. Birin karşısında 5 rakam, ikinin karşısında 5 rakam yazalım. Değil mi? 2'den başka olan 5 rakam. 3'ün karşısına 3'ten başka olan 5 rakam. Değil mi? 6'ın karşısına 6'dan başka olan 5 rakam. Yazdık mı? Böyle 6 kere 6 36 eder ama buradaki 36 o. Fakat hüküm olarak şimdi sanki bu 6 tane ayetten 30 tane farklı hüküm, farklı şey çıkıyor, sonuç çıkıyor. Yani sonuç sayısı 30. Şey sayısı 36. Süre sayısı 36. Şimdi mesela misal verecek olursak diyelim işte kul huvallah ahad dedik değil mi? Mesela ahad dedik değil mi? Veya samet dedik. Allah-u Samet. Hangisi nasıl olur? Şimdi Cenab-ı Hak samettir. Bunu bir numara koyduk. Öyleyse bundan çıkan hükümler sayıyoruz. Bu hükümlerden madem samettir öyleyse ahad'dir. Madem samettir öyleyse lem yelittir. Çünkü doğuran doğuranlar muhtaç varlıklardır, değil mi?
Evet.
Doğurmak ve ihtiyaçla münezzeh olmak samet o demek. Her şeyin muhtaç, hiçbir şey muhtaç değil. Öyleyse doğurmaya da muhtaç değil. Değil mi? O şey lem yelitti ve mürettir. Hiçbir şey muhtaç olmayan ancak bizzat olabilir. Ehattir öyleyse. Değil mi? Ahad kimdir? O'dur. Hı. O zaman şimdi Samet aldık mı? Madem Allah Samet'tir öyleyse deyip 5 tane hüküm koyuyoruz karşısına. Koyduk mu 5? Madem Allah Ahad'tir karşısına 5 öyleyse diye 5 hüküm daha koyduk mu? Etti 10. Madem Lem Yelid'tir 5 hüküm daha koyduk mu? Böyle 30 ediyor. Şimdi bunları saymıyoruz çünkü. Yani öyleyseleri sayıyoruz. Öyleyse saydık mı 30 tane hüküm çıkar. Bunlar da kattık mı 36 eder. Yani 6 burada, 6 sağa doğru 36 tane cümle geçer. Ama hüküm olarak öyleyse ifade ettiğimiz hükümler 30 tanedir. Evet. Bunu izah edebildik mi?
Allah razı olsun. Programımızın sonuna geldik hocam. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta 13. sözde yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Nisan 2010.